Ayrım 11, Şairin Romanı Murat A. Mungan, sayfa 118. Naburi'nin Çay Evleri. Makra Kamaş'tan Naburi'ye doğru yola çıkan kestane dorusu atların çektiği büyük posta arabasının penceresinden dalgın gözlerle dışarıya bakarken Bendak'ın en çok düşündüğü şey nedense deniz oldu. Güneşin olanca cömertliği altında ışıyan uçsuz bucaksız bu açık deniz görüntüsü yol boyu gitmek bilmedi gözlerinden. Açık denizin insanı zamandan kurtardığını bilirdi, geçmişten, gelecekten. Zaman karadır ve şimdi Bendak karadaydı. Zamanın içinde, açık denize varmak istediğin yer yalnızca bir hayalin adı olabilir, bir başlangıcın umudu, ayak bastıktan sonrasını atılacak adımları, toprakta yaratılacak anlam işaretleri. Açık denize adım yoktur, bir anlam bulmak da gerekmez, insan havada asılı kalır denizin üzerinde. Yol alan gemilerdir, kadırgalardır. Denizde kendini yaşsız hisseder insan, zamansız. Bendak'a tıpkı iflah olmak bir denizci gibi kendini en çok denizdeyken rahat hissettiren duygu bununla ilgili olmalıydı. Uzak diyarlardan gelen zeytinyağı fıçılarının, yol boyu adalardan toplanan tuzlanmış balık sandıklarının, akbiber çuvallarının mumlanmış pazenlerle sıkı sıkıya kaplanarak paketlenmiş top kumaşların doklara indirilişini seyrettiği, hiçbir işe yaramayan bir merakla hepsini tek tek saydığı başıboş günler geride kalmıştı. O artık yolculuk etmiyor, dönüyordu. Naburi yolunun gözleri oyalayan renkli alçak tepeleri, sarı düğün çiçekleriyle beneklenmiş kırlar, tepelerden yol kenarlarına dek inen makilikler, rüzgarı bile sarhoş eden bereketli üzüm bağları, küçük sulaklıklardan geçerken sık aralıklarla dizilmiş uzun kavalıkların parmaklık çekilmiş sanısı uyandıran büyüleyici görünüşüne karşın içinde bir yerin artık geri dönmeyeceğini iyi bildiği bir yerinin denizde kaldığını duyuyordu. Sanki Makra Kamaş'a ayak bastığında değil, asıl ana karanın içinde yolculuğa çıktığında deniz bitmişti. Durumu ilk kez bu şiddette idrak ediyordu. İçinin sızlamasına engel olamadı. Kendi seçimlerimizin sonucunda olup bitenler rastgele başımıza gelenlerden daha çok sızlatır içimizi. İnsanın kendi karşısındaki çaresizliği diğer çaresizliklere benzemez. Bu sızının da arabanın penceresinden rüzgara verilmesi gerektiğini düşündü. Anıların bellekte uyandırdıklarına içinin katlanmayı bilmesi gerekiyordu. Yolculuğun esenliği için gerekliydi bu. Yol boyu yanından geçtikleri dinlendirici manzaranın gözlerini ve zihnini oyalamasına, kendini dalgınlaştırmasına izin verdi. Bunca koyu yeşilin uyuşturduğu gözleri bir zaman sonra Nabur düzlüklerinin açıklığına çıktıklarında kendiliğinden kapanıvermişti. Uykusunda artık kendisini göremediği denizin sesini duyuyordu. Sanki dalgaların gözleri de kendininkiler gibi kapalıydı. Birbirlerini ancak gözleri kapalıyken terk edebilen sevgiler gibi yavaş yavaş birbirlerinden uzaklaştıklarını hissediyor. Geri çekilip uzaklaşan dalgaların hışıltısı ova rüzgarının ıslığıyla yer değiştiriyordu. Arada bir atların sırtına inen püskül kamçının rüzgara karışan sesi uykusunu bölmese arabada olduğunu bile unutacaktı. Bir zaman sonra Nabur düzlükleri de arkada kalmıştı. Öteden beri bilindiği gibi her şehrin girişinde şehrin yolcusuna sorduğu bir soru ya da bilmece, söylediği kutlu bir söz ya da gizli saklı bir şiir vardır. Şehrin surlarını ayakta tutan bunlardır aslında. Reçineleri ve doğal tuzları karıştırarak yapılmış orta boy bir dikili taş duruyordu Naburi'nin girişindeki meydanda. Görkemden ve gösterişten özel olarak kaçınılmış, sadeliğe yaslanan soylu, sakin bir havası vardı. Bu dikili taşın olduğundan çok daha eski sanılmasına yol açıyor, üzerinde yazılanları okumak için insanlara özel bir saygı ve dikkate çağırıyordu. Yolunu, ruhunu, uykunu bil diye başlıyordu kara çivi harflerle yazılmış yanıt. Bendak yaşamını zaten bunları bilmeye adadığını düşündü. Buralardan gittikten kaç yıl sonra şimdi yazılanları tekrar okumak için yaklaştığı dikil taşın önünde içinden ekleme gereği duydu. Ama yolun bitiyor. Bunun söylendiği anda içinin ansızın uyanıveren bir kederle sızladığını hissetti. Kendi kendine bile olsa duygu gösterişlerinden hoşlanmaz. Şimdi olduğu gibi bunları ancak hazırlıksız yakalanırdı. Sahteleşmekten korkardı. Ömrünü harflere vermiş biri olarak biliyordu ki yazı, eli kalem tutan herkese işlendiğin en çabuk sahteleşen şey olduğunu öğretir. Dikili taşın üzerindeki kitabede yazılanların tümünü okumadan içinde uyanan bu sızıyı da savuşturup yoluna devam etti. Yolculuğu daha yeni başlamıştı ve her gördüğün içini bu kadar çalkalandırmasına izin vermemeliydi. Naburi çarşısında eskiden sıra sıra şekerciler vardı. En çok onların yerinde durmasını istiyordu. Herkes gibi o da bilirdi ki şekerciler bitmeyen çocukluktur, gülümsedi. Adımlarını çabuklaştıran bu duyguyla şekercilerin oraya vardığında içi ışıdı. Katlanarak iki yana toplanmış ahşap kepenklerin ortaya çıkardığı, camlara dizilmiş sıra sıra kavanozlarda bekleyen rengarenk şekerlerle hepsi yerinde duruyordu. Güneş saati biçiminde yapılmış, her gözü ayrı bir renge ayrılmış macun şekeri tepsilerinin yanında doğada hiçbir mavinin bu kadar mavi, hiçbir kırmızının bu kadar kırmızı olmadığı incecik parşömenlere sarılı çubuk şekerler sıralanıyor, hepsi de insana dudak yalatıyordu. İçine Ben Doug'ın en sevdiği ağızda çabuk eriyen tarçın kırmızısı, taş şekerlerin konduğu, camları yeşillenmiş bu kavanoz sular bile o günlerden kalmaydı sanki. Bütün gün insanın ağzına karanfilli bir tat bırakan, içine öğütülmüş ceviz ve kuhmana taneleri katılan bu taş şekerlerden küçük bir silah, külah sardırdı kendine. Bütün gün insanın ağzına karanfilli bir tat bırakan, içine öğütülmüş ceviz ve kuhmana taneleri katılan bu taş şekerlerden küçük bir külah sardırdı kendine. Işığını esirgemeyen ama yakmayan bir güneş ortalığa huzur veriyor. Meydan çınarlarının yüksek dallarına tünemiş serçelerin cıvıltısı bile bu dingin havayı bozmaya yetmiyordu. Naburi'nin şiir meydanında durup güneşin sarartmayı beceremezdiği sate keten bezleri, altın yaldızlı dok simlerle işlenen şiirleri tek tek ve dikkatle okudu. Bir kasaba meydanının günlük yaşantısına uygun, günü şenlendiren, yüreği ferahlatan, içinde kır havası esen uçarı şiirlerdi bunlar. Giriş kapısının iki yanında çift renkli berber şeritleri asılı olan köşedeki o berber de duruyordu yerinde. Önündeki sarı hasır kanepelere yayılmış, süsüne düşkün bazı gençler tırnaklarını sandal ağacıyla cilalatıyor, varlıklarından duydukları hoşnutluğun ışıttığı bir mutlulukla ve dipdiri neşe içinde birbirleriyle yarenlik ediyorlardı. Altında durdukları güneşten dokusu seyrelmiş gölgelik, yüzlerini vuran güneş ışığını süzmeye yetmiyor, hatta içinde yaşadıkları ana sonsuzluk duygusu katan bir resim derinliği veriyordu. Gün ilerledikçe meydanı çevreleyen açık hava, kahvelerinin yüzünden gülücük eksik olmayan çalışanları, gelip gidenler için sürekli dükkan önlerine yeni iskemleler çıkartıp duruyorlardı. İnsanın içini yumuşatan bu eriç ve dinginlik havası, Ben Doug'da bu iskemdelerden birine çöküp ömrün sonuna kadar orada oturabileceği duygusu uyandırdı. Yılların yorgunluğunun tadı bile yaşama sevinciyle çıkıyordu demek. Hayatın bir anlık yoğunluğunun güzelliğiydi bu. İnsanın zamanı telaşsız anlarda keşfettiğini çoktandır anlamıştı. Gürültülerin, kaygıların, koşturmaların olmadığı anlardı asıl hayat. Yaşadığına duyduğu şükranla derin bir soluk aldı. Sadece yaşamış olmak için bile değerdi. Niyeydi kelimelerle kazanılmak istenen ölümsüzlük imtiyazının ardında harcanmış onca yıl mürekkebin tükettiği bir ömür? Yazıya harcadığı zamanlara dair hiçbir pişmanlık duymadan, yakınmadan, hayıflanmadan düşündü bunları. Sonuçta her şey olması gerektiği gibi oluyordu hayatta. Üst yanı yine düşünceler ve kelimelerdi, yazılı ya da yazısız. Bütün bir öğleyi tadını çıkardığı bir tembellikle geçirdi. Naburi'nin dış mahallelerine doğru kasabanın bitip kırlık alanlarının başladığı yerlerde sıra sıra dizili dik çatıları ağaç çırpılarıyla sıkılaştırılmış gölgeler ve çiçekler içindeki çay evlerinden birine girdiğinde akşamüstü olmuş, bütün gün dolaşıp durduğu için üzerine yeniden o tanıdık yorgunluk çökmüştü. Burası Naburi'nin çay evleriyle ünlü bir bölgesiydi. Burada çaylar her müşterinin damak zevkine göre farklı harmanlarda özel olarak hazırlanırdı. Yalnızca güneşin yüzünü gösterdiği yaz bahar aylarında değil, her mevsim gözde yerleriydi. Mor parlonia yapraklarıyla taşlanmış bir kapıdan başını eğerek içeri girdi benden. İnsanı boyun eğmeye, alçak gönüllü olmaya çağıran eski çay evi geleneklerine uygun olarak kapı alçak yapılmıştı. Bekletilmiş kiraz ağacından kesilen odun ateşinin küllerinin ağır ağır soluduğu ocakta demlenen çayların, birbirine karışan incecik dumanı ve rayihası ortalığı tüllendirerek içeri bir ayin ve adak sunağı havası veriyor. Tıpkı güneşe ve göğe adanmış eski tapınakların tütsü odalarında olduğu gibi havada kıvamlanan duman, İnsanın bakışlarını bulandırıyordu. Girdikten sonra bir süre gözlerinin loşluğa alışmasını bekledi. Ardından kendini eski gelenekle selamlayarak karşılayan, uzun etekleri yerleri süpüren, yaşından beklenmeyen bir çeviklikle hareket eden yaşlı bir kadının yol göstericiliğinde ev içinden geçip arka bahçeye çıktı. Çay evlerinin arka bahçelerinde her biri ayrı bir bitki ve çiçekle sarmalanıp çatısı geniş tutulmuş gösterişli kameriyeler olur. Kameriyeler arasında belli aralıklar bırakılarak her biri kendi mahremiyet bölgesi için konumlandırırdı. Geniş bir alanı eğilen bu özelli bahçenin kalın gövdeli ağaçlarını birbirine bağlayan hamaklarda uyuklayanlar, kitap okuyanlar ya da hiçbir şey yapmaksızın yalnızca nazlı nazlı sallananlar vardı. Bendak ilkin gözüne manolyalı kamerayı kestirse de onun oranın kabına sığamayan gürültücü gençlerle dolu olduğunu gördü. Aslında kameriyelerin hemen hepsi dolu sayılırdı. En dipteki gül ağacıyla sarmalanmış, en küçük olanında ise yalnızca 3 masa vardı ve birinde başında yüzünün yarısına dek inen kukulatasıyla oturan gizemli görünüşlü bir genç adam, öndeki deftere dalıp gitmiş, hararetli hararetli bir şeyler yazmaktaydı. Yaşlı kadınla birlikte gene de en uygun yerin orası olduğuna karar veren bakışlarla anlaşıp oraya doğru yöneldiler. Kameraya varana kadar onları fark etmeyen kukulatalı genç adam, uykusundan uyandırılmış gibi başını aniden kaldırdığında Bendak'la göz göze geldi. O an gözlerinde belirlen korku ifadesi fark edilmeyecek gibi değildi. Ardından hemen toparladı kendini, selamlaşırcasına hafifçe gülümsediler birbirlerine. Bendak genç adamın gözlerine belirip kaybolan ürküntüye bir anlam veremediyse de bu tepkisini o an yazdıklarına fazla dalıp gitmiş olmasına bağladı. Oysa genç şair Dehamer, Makrakamaş'ta uğradığı ağır saldırıdan sonra yaklaşan her adımdan karşısına aniden çıkan herkesten ürker olmuştu. Son ana kadar çay evi görevlisi kadınla yaşlı bir adam burnun dibine kadar sokulduklarını fark etmemiş, birdenbire başucunda bitti ve diklerinde ise bir an için ürkmüş, ardından adamın zararsız görünüşü içini rahatlatmıştı. Öte yandan kendini bu denli işine kaptırmış olmasının başka yer ve zamanda onu nasıl korunmaz tehlikeye açık bir hale getirebileceğini fark etmiş olmak tadını kaçırmıştı. Hiç beklemediği bir anda apansız avlanabileceğini görmüştü. Sık sık kendisinin de yaptığı gibi kukulatasının kovuğuna çekilip tek başına iç alemine kapanmış görünen bu genç adamla aynı kameranın altında karşı karşıya oturmalarının onu rahatsız edebileceğini düşünen Bendak oturmadan önce iskemlesinin yerini değiştirdi. Genç adam başını kaldırıp baktığında en fazla yandan görebilecekti kendisini. Kim bilir belki de yazgının kendi kendini dokuyan ince ipleri bu iki şairi dingin bir akşamüstü daha sonra olacaklar için aynı kameranın altında sessizce buluşturuvermişti. Oturduğunda gömülmüş zamanı, yeniden gün ışığına çıkaran toprağın koyu ve güçlü uyuşukluğunu bütün varlığıyla etinde duydu benden. Ardından yorgunluğu hatırlattı kendini, dizleri, eklemleri sızlıyor, sırtı, boynu, eti tek tek ağrıyordu. Yıllar önce Makrakamaş'ta yaşadığı sıralarda arada bir gelip gittiği Naburi'nin önceden bildiği yerlerini yeniden görmek istemiş, hiçbir yeri atlamamak gayretiyle gün boyu ağzında gençlik zamanlarından kalma bir tatla gezip dolaşmıştı. Çimleri yeni biçilmiş bahçenin kokusunu derin soluklarla içine çekti. Taze ot kokusunu hiçbir şeye değişmezdi. Doğada hiçbir koku bu kadar diri değildi. Sonra bulunduğu kamerayı sarmalayan renk renk güllerin kokusu diğerlerinkini bastırıyor olsa da bahçedeki çiçekleri gözlerini kapatıp tek tek ayırt etmeye çalıştı. Yaşamdaki tüm zorlukları hatta ihtiyarlığı bile yumuşatan bir huzur vardı bu çay evlerinde. Buralara ilk geldiğinde varlığını hissettiği bu huzurun adını ancak şimdi koyabildiğini düşündü Benda. Kendi yaşlı biri olduğunda burnu eskisi kadar iyi koku alıyor, gözleri eskisi kadar iyi görüyor olsa da artık yaşlı biri sayılırdı. Üstelik o çoğu yaşıtları gibi şifa kaplıcalarındaki gençleştirme tedavilerinden de geçmemişti. Kendini suhave ve yasemin yaprakçıkları karılarak tüsülenmiş hekhang çayı ısmarlayıp bir süre çevreyi tasasız gözlerle seyrettikten sonra iç cebinden Makrakamaş'ta kestir defterlerden birini çıkardı ve usulca yazmaya koyuldu. Ama önce kendini bütün düşüncelerden azade kılarak tertemiz bir yürekle yemin eder ve elini defterin üzerine koyup bekledi bir süre. Defterin sayfalarının kalbindeki ışığı kabul etmesini diledi, sonra usulca açıp sayfaların içine üfledi, aldığı her nefesin nasıl bir kıymet olduğunu biliyordu. Varoluşumuzun kıymetiydi nefes. Yeni bir deftere başlamanın verdiği tazelik duygusuyla harfleri incitmekten ürkercesine yazmaya başladığında, yıllardır bıraktı sandığı şiirin içinin tükenmemiş yerleri nasıl derinden ürpertip harekete geçirdiğini hissetti. Boş sayfaya düşen yalnızca iki sözcük bile onu bir anda çocukluğuna kadar geri götürmeye yetmişti. Üzerimizdeki her şeyi kazdıktan sonra ulaştığımız o delinmez kayaç, çocukluk, şiirle çocukluk arasındaki kopmaz ilişkinin insanı şair yaptığına her zaman inanmıştı. Kendi kısa sürse de ömrü uzundu çocukluğunun. Her yeni deftere başladığında duyduğu çocukluğundan kalma o tanıdık heyecanla ilk sayfayı doldurmaya başladı. Elin altından rastgele akıp giden sözcüklerle büyü çağırır gibi şiiri çağırıyordu. Suyun altından toplanan su taşlarıyla mercanlar, kızıl inciler, pembe yenginlerle kole yapmaya benzetti bu oyun. Onun şiir yazma yöntemlerinden biriydi yalnızca. Işık ve sözcüklerle büyük bir resim öncesi desen çalışır gibiydi. Son yolculuk şiirleri için önünde Naburi sayfası açılmıştı artık. Bugün meydandaki berberin önünde tırnaklarını sandal ağacıyla cilalatan, kaygısız gençlerin havaya yayılan dirimselliklerinde zamanı yeniden tartmasına neden olan, onu şiire kışkırtan güçlü yoğun bir şey vardı. Küçük kasabaların birkaç ev içi, birkaç dükkan, birkaç meydanla sınırlı gündeliğinin hayatı hafifleten sıradan hikayeleri büyük yolculuklarda dağılıp giderdi. Büyük yolculuklar efsanelere, menkibelere komşuydu. Sanki bütün onlar hayattan sonrasına kalacak şiirler için yaşanırdı. Büyük yolculuklar büyük kopmaları göze alan yalnızlar içindi. Hep böyle olmuştu. Sanki kasabalarda, şehirlerde oturup alçak gönüllü sıradan bir yaşam sürdürenler hayatı yaşıyor. Bendak gibi bir yere tutunamayan şairler de hiç sahip olamadıkları ya da dışına sürüldükleri hayatı oradan oraya savrularak şiire ve sanata dönüştürüyorlardı. Şimdi elinin altındaki sayfaya rastgele serpiştirilmiş birer büyü nesnesi gibi duran sözcüklere bakarken ilk dizeyi yazmak için oradaki ışığı hatırlamaya çalışıyordu. Bugün altında oturdukları gölgelikten gençlerin üzerine vuran o saf ışığı, şiir yazmak için gereksinim duyduğu tek şey tıpkı bir ressam gibi ışıktı. İlk gençliğinden beri böyleydi bu. Gün ışığına yeni çıkmış gibi parıldayan bu sözcüklere hayat verecek, yeniden görülmelerini sağlayacak olan o ışık. İlk usta hep söylemez miydi? Karanlığın şiiri bile ışıkla yazılır diye. Başını kaldırdığında aynı kamerayı paylaştığı genç adamın üzerine toplanmış bakışlarını hissetti benden. Ben belli ki bu kez önündeki deftere dalıp giden kendisi olmuştu. İfadesi çocuksulaşmış olan genç adamın konuşmak için uygun bir an kollayan tedirgin bir hali vardı. Bu kadar yakınına geldiği halde kendisini tanımamış olduğuna bakarak yaşlı adamın zararsız bir yabancı olduğuna karar veren Dehamar'ın İçi rahatlamıştı. Kaç gündür tıkılıp kaldı bu küçük kasabada iyice sıkılmıştı. Bu yabancıyla biraz yarenlik edebilir, ilgisiz şeylerden konuşarak biraz olsun sıkıntısını hafifletebilirdi. Gözlediği kadarıyla defterine kapandığında çevresiyle ilişkisini tamamen kesip sonra bir anda yeniden bulunduğu zamana ve yere geri dönebilme becerisine bakılırsa yazının içinden geçmişliği vardı bu yaşlı adamın. Bu yoğunlaşma gücünü ancak yazı yazmada ustalaşmış kişilerde rastlanırdı. Belli ki yazı tutkusunu tanıyor, yazıdan büyülenmeyi biliyordu. Dehamar'ın bir süredir ona ilişkin yürüttüğü tahminlerle yoğunlaşan ilgisi yaşlı adamın üzerinde toplanmıştı. Yakaladığı ilk fırsatta merhaba dedi sakınımlı bir sesle. Genç adamın halindeki kendi gençliğini hatırlatan uzak bir şeyin çağrısına kapılarak merhaba diye karşılık verdi Bendak'ta. İkisi de kendilerini buluşturan şeyin ne olduğunu bilmemekle birlikte varlıklarından gönülleri şenlenmişti. İkinci çayını içerken delikanlı masasına buyur etti Bendak. Havadan sudan konuşmaya başladılar. Bendak adınız ne diye sorduğunda Dehamar yaşlı adamın kendisini tanımadığına iyice emin oldu. Gün günden artan ünü nedeniyle her zaman karşısına çıkmayan bu fırsatı değerlendirmekten duyacağı hınzırca bir oyun arzusuyla adı ve eşi konusunda yalan söyledi ona. Bir yandan da yüzü bilgeliğin ışığıyla yıkanmış, hilesiz gözlerle bakan bu adama yalan söylediği için duyduğu mahcubiyetle utancını hafifletecek, yalanını bağışlatacak küçük kurnazlıklar arıyordu kendi içinde. Olur ha, yalanı yakalanırsa ünlü gölgesinde kurulmuş ilişki içinde sıkıldığını, eskisi gibi kendinden geçen saf bir dostluk ilişkisini özlediğini söyleyebilirdi. Hoş büsbütün yalan da değildi bu. Yahut yakın bir tarihte öldürülmeye kalkışıldığı için sakınımlı davranmak zorunda kaldığından söz edebilirdi. Kısacası bunlara benzer bir sürü şey sayarak sıyrılabilirdi işin içinden. Şimdilik bildiği çocukça bir keyifle karşısına çıkan bu fırsatın tadını çıkarmak istediydi. Bendak ise anakarada sık rastlanan sıradan bir atla tanıttı kendini. Yaşamına ilişkin anlattıysa hiçbir özelliği olmayan hatta can sıkıcı bir hikayeydi. hep buralardan uzakta yaşamıştı ve şimdi memleketine geri dönüyordu. Defterine yazdıklarına gelince önemli şeyler değildi. Bazen gezi notları alıyor, ileride bir gün oyalanmak amacıyla yazmayı tasarladığı anılar için belleğini yokluyor, hatırladıklarını kağıda döküyordu. İleride bir gün derken içimden gülümsemişti benden. Hayali de olsa onun yaşında birinin bunları söyleyebilmesi ümitsizcesine dokunaklıydı. Bir zaman sonra konu ister istemez şiire geldiğini, ikisi de sıradan insanlarmış gibi konuşmakta güçlük çektiler. Bendak, insanın tutkuyla bağlandığı bir şeyden söz ederken kendini ele verdiğini biliyordu. Kişi bu konuda dilini yutmayı başarsa bile yüzünden geçen bir ışık, sesine yansıyan bir dolgunluk, bedenini başka türlü canlandıran coşkusunun fazladan bir hareketi, onun bu konu hakkında sıradan insanlardan daha bilgili, sevgi ve tutku sahibi biri olduğunu hissettirdi karşı tarafa. Geçmişte buna benzer şeyler yaşamış olmanın deneyimiyle Bendak, kendini gizlemek konusunda Dehamar'a göre daha ustalaşmış olsa da, her ikisinin de şiir seven sıradan birer okur olarak konuşmaya çalışırken çektikleri güçlük belli oluyordu. Anakara'daki kuş cinsleri hakkında araştırmalar yaptığından söz ediyordu Dehamar. Bu tamamıyla o an aklına gelmiş bir düşünceydi. Kuşlar konusunda bildikleri herkesinki kadardı aslında. Anakara'nın değişik yerlerinde mevsimine göre konaklayan kuşları incelemek üzere uzun tutulmuş bir yolculuğa çıktığını, şimdi ise yolunun buraya düştüğünü anlatıyordu. Bendak, gezmenlere, sürgünlere, nedenli ya da nedensiz kendini yola, uzağa vuranlara duyduğu yakınlıkla haylaz bakışlı bu genç adamın anlattıklarını ilgiyle dinledi. Dehamar fazla bilmediği bir konu hakkında konuşurken hayal gücüne fazla yaslanmanın sonucu olsa gerek sözcüklerle öyle resimler çizmeye, öyle izlenimler dillendirmeye başladı ki oturdukları kameraya birdenbire kimsenin bilmediği kuşlar gelip konar oldu. Rüzgarlar mevsimlere göre değişti, yapraklar yeniden yeşillendi, güller yeniden açtı. Her çiçek kendini tek tek rahiyasıyla tanıttı. Anakara'nın bütün kuşları göklerden gelen bir işaretle aynı anda havalanıp bilinmeyen bir yöne doğru uçuyorlardı. Kuşların tekinsiz tabiatına ayakları yerden kesilmişti. Kendi anlattıklarının sırrına kapılmış gibi onca gök görmüş kuşların bildiğini kim bilebilir dedi Dehamar. Bir şair gibi söz ediyorsunuz kuşlardan dedi Bendak. Sözcükleri kullanmanızda bir şairin tavrı var. Sesinde bir ima yoktu, içtenlikle yapılmış bir saptamaydı yalnızca. Dehamar bir kuş gibi yakalanmıştı kendi kurduğu tuzağa. Zaman kazanmak için ne gibi diye sordu. Şairler yabani hayvan terbiyecilerine benzerler. Onlar da hayvanların hem yabani doğalarını koruyup hem onlara sözlerini geçirip kendi şiirler için ehlileştirirler dedi. Siz de bir şair gibi fark ediyorsunuz dedi Dehamar. Yaşımdandır delikanlı dedi. Yaşamım boyunca okuduğum şiir sayısı sizin kaç yaşınız eder bu bir düşünsenize. Dehamar'a yetmedi bu kadarı. Dahasını kurcalamak istediyse de Bendak yalan söylemek ve hayatlar uydurmak konusunda çok daha deneyimli ve ustaydı. Ben de yıllarca madenlerde çalıştım dedi. Yerin altından nice taş çıkardım. Şairliğe benziyor bu yanıyla değil mi? Dilin altına gömülü olan sözcükleri çıkartıyor, onlardan yeni bir hayat yapıyor, başka bir evren kuruyorsunuz. Madenciklerin yaptığı işte saklı bir şiir görürüm ben. Onlar bunun farkında olmayabilir ama tabiata el attığınız, ona değiştirdiğiniz anda farkında olmadığınız bir şiiri kendiliğinden yazmaya başlamışsınız demektir. Bence şair buradaki şiiri gören, fark eden ama görmekle, fark etmekle kalmayıp aynı zamanda şiir olarak da dile getirebilen kişidir. Ben yalnızca fark ediyorum delikanlı. Şair olmak için daha fazlası gerekiyor. Dehamar'ın yüzünde onu kendisinin şair olmadığını ikna etme olduğunu ifadesini aradı Bendak. Galiba başarmıştı. Sonrasını anlattıkça kendini ele vereceğinden çekinen Dehamar daha çok Bendak'ı konuşturmaya çalıştı. Onun gezip gördüğü yerlerden, yaptığı yolculuklardan, çalıştığı işlerden, tanıdığı kişilerden söz etmesini istedi. Oysa Bendak her zamanki gibi dolgun sessizliklerin hacim kazandırdığı az sayıda sözcükle tutumlu konuşmayı beceriyordu. İkisini de kendileri olarak yapmadıkları bu konuşma bir biçimde hafifletmişti onları. Zamanı, hayatı askıya alan takma adların, yalan hayatların, sorumsuzluğun, uçarı neşesinin hafifliğiydi bu. Uydurdukları hikayelerin sahte kahramanları olmak her ikisine de iyi gelmişti. Ardından bir süre sessiz gözlerle çevreyi izlediler, diğer kameriyelerden gelen seslere kulak kabarttılar. Kendisinin yaşlılığında onun gençliğinde aynı yalnızlık hali var sanki. puanı sevdi benden. Biri bir dikkatle yaşadığı şu kısacık andaki yoğunluk yaşamını hakikileştirmişti birden. Hayatı canında kanında hissetti, iyi geldi bu ona. Bahçeye giren uzun boylu, iri yapılı bir adam, önce bir süredir kapı ağzında dikilip sık sık bu kameraya bakışlar atan bir başka adamla göz göze geldi. Ona ne anlama geldiği anlaşılmayan bir baş hareketi yaptıktan sonra kararlı adımlarla Bendak ile Dehamar'a doğru yürümeye başladı. Kameraya yaklaşmakta olan bu ürkütücü görünüşlü adamı Dehamar'ın tanıdığı anlaşılıyordu. Bendak, görünüşleri kuşku uyandıran bu adamlarla böyle bir delikanlı ne işi olabilir diye geçirdi aklından. Gelenlerin kendisine gerçek adıyla seslendikleri anda yakalanacağını, kimliğinin açığa çıkacağını düşünerek telaşa kapılan Dehamar ise Bendak'a yalan söylediği için şimdiden bağışlanma dileyen suçlu gözlerle bakarken, Bendak bu genç adamın gizlediği şeylerin kukulatasının altına sığmayacak kadar önemli olduğunu kavradı. Ama sonuçta tüm bunların kendisi için fazla bir önemi yoktu. Kısaca vedalaşıp birbirine iyi yolculuklar dilediler. Dehamar yaşlı adamın adını hatırlamadığını fark etti. Tam ayrılmak üzere el sıkışırken yeniden sormaya da çekindi. Bendak bir şair değilse bile en azından şiir yazdığını herkesten saklayan biri bu genç adam dedi içinden. Kuşlar konusunda ne çok yalan söyledi. Deniz kuşları ile kara kuşlar arasındaki ayrımı bilmiyor örneğin. Olsun. Hem deniz kuşları ile kara kuşların arasındaki ayrımı kaç kişi bilir ki? Oakuna kuşlarını duymuş bir yerlerden ama onların yalnızca kış ülkelerinde barındığını sanıyor. Karlı buzlu havalarda anıyor onları hep. Yalnızca nehir boylarında yaşayan Suavana kuşları tek renklidir. O ise çeşitli renklerinden söz ediyor. Bunun gibi bir sürü şey. Ama o kadar güzel yalan söylüyor ki dinlemeden edemiyor insan. Dilinin ışığı var bu genç adamın. Kelimelerin kendi aydınlığıyla yetinmiyor. Onları köpürtüyor, başkalaştırıyor. Hala olmamışsa bile günün birine mutlaka şair olmalı bu delikanlı. Yoksa yazık olur. Onu korumaya, kollamaya, iri kıyım adamlar tuttuklarına bakılırsa babası zengin, güçlü biri olmalı ve o da önemli bir ailenin hayal gücü geniş, dik kafalı, başına hep dert açan sorunlu oğlu. Her neyse. Birbirlerini yalanlarıyla uğurlarken nasıl olsa bir daha karşılaşmayacaklarını düşünmüşlerdi. Kaderin onları bir süre sonra tuhaf koşullarda yeniden bir araya getireceğinden ve içinde yaşadıkları şu anın asıl o zaman önem kazanacağından habersiz vedalaştılar. Dehamar gittikten sonra bir süre gül kamelesinin altında yalnız kalmanın tadını çıkardı Bendak. İnan aşağımla birlikte bahçenin gölgeleri zamanla karışmış, tabiat kendi hüznüne kapanmaya başlamıştı. Bendak birdenbire şiir için gereken ışığı yakaladığını fark etti. Bugün meydanda berberin önündeki gençlerin yüzüne vuran o süzülmüş ışıkla, az önce giden genç adamın sırtına vuran günün sönen ışığı, aynı ömrün iki parçasıymış gibi birbirine karışıyor. İki farklı ışık, bir kararan bahçe, bir gül kamelesinin altında söyleşti yabancı bir genç adam ve onun geniş hayal gücüyle beslenmiş tatlı yalanları Bendak'a bu akşamüstünün ve Naburi'de bir çay evinin şiirine bağladı. Oracıkta yazıverdi şiirini. Gün tamamen söndüğünde şiir de bitmişti. Ustasının hep dediği gibi, yeter ki siz şiir yazmayı bilin. Gerisine hayat hep yardım eder diye fısıldadı. Bahçenin yiten ışıktaki seçilmez görünüşüne bazı şiirler akşamla biter. 11. ayrımın sonu, sayfa 129.